Ayrım 10. İş işten geçti. Jean-Paul Sartre. Sayfa 118. Pierre'in odası. Yves bir gül demetini vazoya yerleştirmekle meşguldü. Kapının birkaç kere vurulması üzerine işini bıraktı, gidip kapıyı açtı. Düşünceli bir yüzle Pierre göründü. Yves gülümsüyordu. Pierre de gülmeye çalıştı. Sonra odaya göz gezdirdi, kaşlarını tekrar çattı, değişmiş olan odanın içinde birkaç adım yürüdü. Yves çiçekleri dizmekle kalmamıştı, pencereleri perdelerle süslemiş, eskimiş olan lambayı yeni bir abajurla örtmüştü, masanın üzerine güzel bir örtü sermişti. Dışarısı tümüyle kararmış olmadığı halde lambayı yakmıştı. Yves sevgilisinin tepkilerini izleyerek peşinden yürüyordu. Pierre hayretler içinde söylendi. ''Ne yaptınız öyle?'' Masaya yaklaştı, vazodaki güllerden bir tanesine parmağıyla dokundu, sonra ona sinirle bir fiske attı. Pencereye doğru yürüdü, eliyle perdeleri yokladı, yüzü hüzünlenmişti, başını çevirdi. ''Sizin paranızdan yararlanmak istemiyorum.'' Yves hayal kırıklığına uğramıştı, çıkıştı. ''Pierre, burası benim de odam.'' ''Biliyorum.'' Pierre'in sinirli bir hali vardı, parmaklarıyla cama vuruyor, dışarıya bakıyordu. Yves ona sokularak sordu, ''Arkadaşlarınızı gördünüz mü?'' Başını çevirmeden üzüntüyle cevap verdi. ''Artık arkadaşım yok Yves. Beni kovdular. Niçin? Yarın naibe karşı harekete geçecektik. Bu kesin bir ayaklanma olacaktı. Onlara bize tuzak kurulduğunu, hiç kıpırdamamak gerektiğini anlatmak istedim. Bana hain dediler.'' Yves sesini çıkarmadan dinliyordu. Pierre acı acı gülerek ekledi. ''Beni sizinle görmüşler. Kocanızı da tanıyorlar. Anlaşıldı mı?'' O sırada kapı çalındı. Pierre hızla dönüverdi. Yüzü bir tehlike sezmiş gibi ciddileşti. Kısa bir duraksamadan sonra gidip ışığı söndürdü, komodinin çekmecesini açtı, içinden bir tabanca çıkardı ve onu doğruca ceketinin cebine yerleştirdi. Kapıya doğru yürüdü, kapının yanında duran Yves'i çekti ve ona yavaş sesle fısıldadı. ''Kapının önünde durmayın.'' Genç kadın kenara çekilince Pierre kapıyı şiddetle açtı. Karşısında Polo'yu gördü. ''O, sen misin, ne istiyorsun?'' Polo hemen cevap vermedi. Bitkin bir haldeydi. Son derece heyecanlı görünüyordu. Pierre sert bir sesle sordu. ''Bir hafiyenin evinde ne işin var?'' Polo'nun susmakta ısrar ettiğini görünce çok daha kızdı. ''Ne var söyle, yoksa kararını verdin mi?'' ''Git buradan Pierre, kaç. Buraya gelecekler, seni öldürmek istiyorlar.'' ''Sizi ele verdiğime inanıyor musun?'' ''Bilmiyorum ama buradan git Pierre, gitmen gerekiyor.'' Pierre bir an düşündü, sonra seslendi. ''Güle güle Polo. Gene de teşekkür ederim.'' Kapıyı kapadı ve tabancayı aldığı komodine kadar geldi. Yves orada duvara dayanmış duruyordu. Batan güneşin alacakaranlığında birbirlerini güç görebiliyorlardı. Pierre Yves'e, ''Buradan gidin Yves'' dedi. ''Anlaşıldı mı? Burada kalamazsınız.'' Yves güldü. ''Peki ya siz? Siz de gidiyor musunuz?'' Tabancasını çekmecesine koydu ve ''Hayır'' diye cevap verdi. ''Pierre'ciğim, o halde ben de kalıyorum.'' ''Kalamazsın. Nereye gideyim?'' ''Örneğin Lucette'in yanına.'' Genç kadın omuz silkti ve ağır adımlarla masaya doğru yanaştı. ''Ben ölümden korkmam Pierre. Ölümün ne olduğunu biliyorum.'' Çiçek vazosuna eğildi, içinden aldığı bir gülü saçına takıverdi. ''Sonra zaten öleceğiz, değil mi?'' Pierre hayret etti. ''Niçin?'' ''Çünkü fırsatı kaçırdık.'' Pierre'e döndü ve onun koluna girdi. ''Haydi Pierre, itiraf edin. Siz dirilmeyi benim için istemediniz. Onu sadece isyan hareketiniz için istediniz. Şimdi o suya düşeceğine göre ölüme aldırış etmiyorsunuz. Gelip sizi öldüreceklerini bildiğiniz halde burada kalıyorsunuz. Ya siz? Siz de Lucette için dönmediniz mi?'' Yves başını Pierre'in göğsüne dayadı ve kısa bir sessizlikten sonra cevap verdi. ''Belki.'' Pierre onu kolları arasında sıktı. ''Kaybettik Yves. Beklemekten başka çare yok.'' Sonra gözlerini kaldırdı. ''Bakın.'' ''Neye?'' ''Bize.'' Yves ilk defa aynada kendilerini bir arada görüyordu. Pierre devam etti. ''Kendimizi aynada ilk ve son defa yan yana görüyoruz.'' Hayallerine bakıp gülümsedi. ''Bu iş yürüyebilirdi.'' ''Evet, yürüyebilirdi. Boyunuz başımı omuzunuza yaslayabilmeme olanak verecek kadar uzundu.'' Birdenbire merdivende ayak sesleri duyuldu. İkisi birden gözlerini antreye çevirdiler. Pierre, ''İşte geliyorlar.'' demekle yetindi. Yves ile Pierre derin derin bakıştılar. ''Beni kollarınıza alın.'' Pierre onu kucakladı. Pierre ile Yves sanki sonsuza dek canlı ve bir arada görünmeyi ister gibi aynaya bakıyorlardı. ''Öpün beni.'' Pierre onu öptü. Sonra kollarını çözdü. Elleri genç kadının vücudunun yukarısına doğru ve göğsüne kadar kayıverdi. Ölü olduğumuz zaman göğsünüzü okşamayı ne kadar arzu ediyordum. Bu ilk ve son olacak. Kadın cevap verdi. Beni kollarınızın arasına almanızı ne kadar istiyordum. Bu defa kapı daha hızlı çalındı. Pierre evi tekrar sardı. Onunla dudak dudağa konuşuyordu. Anahtar deliğinden ateş edecekler. Bizi vuracaklar. Ama ben vücudunuzu kendi vücudumda hissetmiş olacağım. Bu kadarı dirilişimize değer. Eve kendini tümüyle bıraktı. Sonra basamaklarda bir takım ayak sesleri işittiler. Gelenler merdiveni geri iniyordu. Ayak sesleri gittikçe azaldı. Sonunda tümüyle kayboldu. Pierre yavaşça doğruldu. Eve başını kapıya doğru çevirdi. Bakıştılar ve birden vücutlarının kendilerini rahatsız ettiğini hissederek utandılar. Eve irkildi ve döndü. Gittiler. Birkaç adım yürüyerek bir kanepenin arkasına dirseklerini dayadı. Pierre sokağı görmek için pencereye yaklaştı. ''Geri gelirler.'' dedi. Sonra Eve doğru geldi. ''Eve, neyin var?'' Genç kadın hızla başını ona çevirdi. ''Hayır, yaklaşmayın.'' Pierre durdu ve bir süre olduğu yerde kaldı. Sonra yaklaşarak biraz daha yavaş tekrarladı. ''Eve.'' Genç kadın, Pierre'in gerilmiş ve şahlanmış bir halde kendisine yaklaşmakta olduğunu gördü. Pierre'in iki eli Eve'in yanaklarını yavaşça sıktı. ''Eve, bizden başka kimse yok. Dünyada yalnızız. Sevişmeliyiz. Sevişelim. Bu biricik şansımızdır.'' Eve biraz yumuşadı. Birden sıyrıldı, odanın öbür tarafına geçti. Pierre arkasından bakıyordu. Pierre'in sert, şaşkın ve dalgın bir hali vardı. Genç kadın bir kelime söylemeden gidip yatağın üzerine oturdu. Belini biraz arkaya doğru bükmüş, ellerine dayanmıştı. Böylece sımsıkı durmuş, cesaret ve acı karışık bir duyguyla Pierre'i bekliyordu. Pierre ona doğru yürüdü. Kararsızdı. Yatağın önüne geldi. Eve yavaşça arkaya doğru uzandı. Başı elleri arasındaydı. İki kolunu açmış olan Pierre de ellerine dayanmıştı. Kollarını bükerek biraz daha eğildi. Eve hafifçe başını çevirdi ve Pierre yüzünü genç kadının göğüsleri arasına gömdü. Eve kımıldamadan durdu. Dört açılan gözleri lekeli tavana asılı duran ucuz avizeye takıldı. Masa ve üzerindeki çiçekler, komodinle annenin resmi, ayna birer birer yıldırım hızıyla gözünün önünden geçti ve bakışları tekrar tavana dikildi. Pierre genç kadının dudaklarını kabaca denecek bir şiddetle ağzına aldı. Eve bir süre gözlerini kapadı, sonra iyice açtı ve karşıya dikti. Kolunu kendini korumak ister gibi Pierre'in bileğine sarmıştı. Eli gevşedi, omuzuna kadar çıktı ve derhal kıskıvrak büzüldü. Eve'in sesi bir zafer ve kurtuluş çığlığı halinde yükseldi. ''Seni seviyorum.'' Dışarıda gün batmak üzereydi. Sonra sabah oldu. Gün ışığı pencereden içeri doluyordu. Pierre tuvaletten çıktı. Kollarını sıvamış, yüzünü bir havluyla kuruluyordu. Birden sesleniverdi. ''Gelmediler.'' Aynanın karşısında saçlarını tarayıp bitiren Eve güvenle cevap verdi. ''Artık gelmezler.'' Pierre onu omuzlarından tutarak sordu. ''Nedenini biliyor musun?'' Eve onu sevimli bir şekilde süzdü. ''Evet, onlar kapıyı çaldığı zaman biz sevişmeye başlamıştık.'' Pierre açıkladı. ''Gittiler çünkü biz yaşama hakkını elde ettik.'' Kadın ona daha çok sokuldu. ''Pierre, kazandık, Pierre.'' Bir an öyle kaldılar. Sonra Eve sordu. ''Saat kaç?'' Pierre gözünü saate çevirdi. 9:30'u gösteriyordu. ''Bir saate kadar sınav bitiyor.'' Eve gülerek onu yüzlerini aksettiren aynaya dönmeye zorladı. ''Oradaydık.'' ''Evet.'' ''Pierre, bu yeni hayatımızı nasıl geçirelim?'' ''Nasıl istersek. Kimseye verecek hesabımız yok.'' Onlar böyle konuşurken sokaktan gürültüler geldi. Tanklarıyla, motorlu araçlarıyla bütün bir kıta geçit halindeydi. Pierre kulak verdi. Eve ağzını açmadan, gittikçe içini kaplayan bir korkuyla onu gözetliyordu. Birdenbire sordu. ''Arkadaşlarını aramıyor musun?'' ''Peki sen, Lucette'i özlüyor musun?'' ''Hayır.'' Kadın, adamın koluna yapışarak sinirli bir tavırla tekrar etti. ''Ya sen?'' Pierre ürkek bir şekilde başını salladı. ''Hayır.'' Sonra Eve'den sıyrılarak birkaç adım yürüdü, pencerenin yanında durdu. Büzülüp milis kıtasının gitgide yakınlaşan gürültüsünü dinledi. ''Uzun sürüyor, pek kalabalık olsalar gerek.'' Eve yanına sokuldu, onu kolundan tutarak yalvardı. ''Pierre, bırak onları şimdi, biz dünyada yapayalnızız.'' Pierre onu sinirli bir hareketle sıktı ve tekrar etti. Evet, dünyada yapayalnızız. Sesi ayak sesleriyle tankların gürültüsünün işitilmesine engel olacak kadar yükseldi ve coştu. Gideceğiz bu kentten. Senin geçimini ben temin edeceğim. Senin için çalışmakla mutlu olacağım. Arkadaşların, birliğin, ayaklanmanın, her şeyin yerini sen dolduracaksın. Benim için sen, yalnız sen varsın. Son cümlesini bağırır gibi söyledi. Fakat yürüyüş halindeki ordunun çıkardığı gürültü onun sesini yine de bastırmaktaydı. Şiddetle silkindi, bağırdı. Bunun hiç sonu gelmiyor, hiç. Pierre, yalvarırım, bizi düşün, bir saate kadar. Perdeyi açtı. Binlerce asker, sel gibi kan akacak. Döndü, sinirinden karyolaya kadar yürüdü, başını elleri arasına alıp yatağın üzerine oturdu. Eve onu artık hiçbir şeyin zapt edemeyeceğini biliyordu, fakat yine ısrar etti. Pierre, onlar sana sövdüler, seni öldürmek istediler, artık onlara hiçbir şey borçlu değilsin. Önüne diz çöktü ve yalvardı. Pierre, artık senin bana karşı görevlerin var. Pierre sokaktan gelen gürültüye kulak veriyordu. Dalgın dalgın cevap verdi. Evet. Kısa bir sessizlikten sonra kararını verdi. Oraya gitmem gerekiyor. Eve onu adeta korkuyla süzdü. Sen hayata onlar için döndün. Pierre Eve'in yanaklarını avucunun içine alarak, hayır asla diye temin etti. Ben senin için döndüm. O halde? Pierre umutsuz fakat inatçı bir şekilde başını salladı. Onları başıboş bırakamam. Hızla yerinden kalktı, sandalyenin arkasındaki ceketini aldı ve onu alelacele sırtına geçirerek pencereye koştu. Artık o, isyan hareketinin heyecanına kapılmıştı. Sabırsız, aynı zamanda biraz da sevinçli bir haldeydi. Pierre, henüz başarmış değiliz, ancak bir saatimiz kaldı. Pierre, genç kadına dönerek onu omuzlarından tuttu. ''Onların kırılmasına seyirci kalırsam beni sever misin? Sen elinden gelen her şeyi yaptın.'' ''Hayır, her şeyi değil. Dinle, yarım saat sonra şube şeflerinin toplantısı var. Oraya gideceğim. Onları durdurmaya çalışacağım. Ne karar verirlerse versinler. Saat 10.30'dan önce gelirim. Sonra gideriz Eve. Şehri bırakıp gideriz. Yemin ediyorum. Beni seviyorsan bırak gideyim. Yoksa bir daha aynaya dönüp kendi yüzüme bakamam.'' Eve umutsuzluk içinde ona sımsıkı sokuldu. ''Dönecek misin? Saat 10.30'dan evvel. Yemin eder misin? Ederim.'' Kapıya doğru yürümek istiyor fakat Eve onu hala tutuyordu. ''Peki öyleyse git Pierre, git. Bu sana aşkımın en güzel delili olsun.'' Pierre onu bağrına basıp sıktı ve öptü. Fakat dalgın olduğu belliydi. Bu arada aklına gelen bir şey onu bir süre alıkoydu. ''Eve, beni burada bekliyorsun değil mi?'' ''Evet, ben.'' diye söze başladı ve sonra biraz sıkılarak toparlandı. ''Hayır, Lucette'i görmeye çalışacağım. Bana oraya telefon edersin.'' Pierre onu bir daha öptü. Sonra kapıya koştu. Eve yavaşça onu hatırlattı. ''Şimdi artık git. Yeminini de unutma.'' Arkasından komodine yaklaştı, çekmeceyi açtı, içinden Pierre'in tabancasını çıkardı, masanın üzerinden el çantasını alıp silahı içine yerleştirdi, kapıya doğru yürüdü. Çıkacağı sırada bir şey unuttuğunu hatırladı. Darmadağın halde olan yatağın üzerine eğildi ve bir gece önce saçına takmış olduğu gülü aldı. Pierre'in evi önünde. Bisikleti yedeğinde götüren Pierre binanın eşiği önünde göründü. Çıkmadan önce süratli bir bakışla sokağı gözetledi. Geçerken gözü büyük duvar saatine takıldı. Saat 10:20 vardı. Pierre şoseye çıktı, çabucak bisikletine atladı, yürüdü. 20 metre kadar uzakta bir kapının altına saklanmış olan Lucia Dörjou, Pierre'in çıkışını gözetliyordu. O da bisikletini eliyle tutuyordu. Eğildi ve belli olmayacağından emin olur olmaz, bisikletine binerek uzaktan Pierre'i takibe başladı. Pierre'in odası önündeki merdiven. Eve odadan çıktı, kapıyı kapadı, basamakları hızla inmeye başladı. Bir sokak. Pierre yokuşlu sokaktan aşağı iniyor, Lucia Dörjou da peşinden gidiyordu. Şarliyelerde. Eve anahtarı kilide soktu, usulca çevirdi. Kapı yavaş yavaş koridora açıldı. Aralıktan Eve Şarliye'nin ciddi ve dalgın yüzü gözüktü. Önce koridorda kimse bulunmadığından emin oldu, sonra içeri girdi, sessizce kapıyı kapadı, koridorun sonundaki kapı yönünde yürüdü. Gerçekten aynada hayalini gördü ama buna aldırış etmedi. Bir an durakladı, kulak verdi, sonra kapıyı dikkatle açtı. André ile Lucette'i kanepede yan yana buldu. André ev kıyafetiyleydi. Lucette sabahlığını giyinmişti. Tatlı tatlı konuşarak sabah kahvaltısını ediyorlardı. Andre tehlikelerini yalnız kendisinin bildiği bir oyunu oynar görünüyordu. Ama belki Lucette olan bitenden tümüyle habersiz değildi. Eve odaya sokuldu ve birdenbire kapıyı şiddetle kapadı. Gürültü Andre ile Lucette'i zevkle dalmış göründükleri gevşeklikten uyandırdı. Gözlerini kapıya çevirince irkildiler. Andre'nin benzi attı. Lucette doğruldu ve her ikisi de bir an ağızlarını açmadan, kımıldamadan oldukları yerde kaldılar. Eve sert adımlarla ve dik dik bakarak üzerlerine doğru yürüdü. Andre sonunda yerinden kalkabildi. Eve genç çiftin birkaç adım birisinde durdu. ''Evet Andre, benim.'' Andre, ''Kimden izin aldın?'' diye sordu. Eve onu işitmiyor görünerek bir koltuğa yerleşti. Karşısında ağzını açıp bir kelime söylemeyen Lucette vardı. Andre birden karısını dışarı atacakmış gibi üzerine yürüdü. Eve Pierre'in tabancasını çıkararak Andre'ye çevirdi. ''Otur yerine.'' Lucette dehşete düşerek bir çığlık attı. ''Eve!'' Andre nasıl bir tavır takınacağını bilmeden durdu, Eve tekrar etti. ''Sana otur diyorum.'' Bu defa Lucette'in de yerinden kalktığını görünce ekledi. ''Hayır Lucette, sakın, eğer yaklaşırsan Andre'ye ateş ederim.'' Lucette korktu ve oturdu. Andre de dönüp genç kızın yanındaki yerini aldı. Eve tabancayı elinden bırakmadan çantasının üzerine koydu. ''Zavallı Andre, galiba artık kaybedecek bir şeyim kalmadı. Kaderimi belirleyecek olan telefonu bekliyorum. Ama o zamana kadar seninle Lucette'in önünde konuşacağız. Ona senin hayatını, daha doğrusu senin hayatın hakkında ne biliyorsam onu anlatacağım. Eğer yalan söylemeye yeltenirsen ya da ben onu senden tiksindirmeyi başaramazsam, şu tabancayı senin üzerine boşaltacağıma yemin ediyorum.'' Andre yutkundu, Lucette dehşet içindeydi. Eve sordu. ''Anlaştık mı?'' Hiçbirisinden ses çıkmayınca Eve ekledi. ''O halde başlıyorum. Andre, 8 yıl önce sen babanın servetinin altından girip üstünden çıkmıştın. Artık karlı bir evlenme yapmanın yollarını arıyordun.'' 10. ayrımın sonu, sayfa 130.